Güne bakan.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Güne Bakan programına hoş geldiniz. Programı hazırlayanlar Şule Özçakır, Nilgün Yıldırım, Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve spikeriniz Berah Kan Tuzcu. Bugün programımızda neler var kısaca sizlere hatırlatmak istiyoruz. Öncelikle Hucurat Suresi 1 ile 3. ayetlerin anlamı ve açıklamasını Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir'den alacağız. Günün bir başka telefon konuysa Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Nuri Şimşekler olacak ve Sayın Hocamızla Hazreti Mevlana'nın şiirlerinde ümit kavramı ve insani değerleri konuşacağız. Ve son konuğumuz stüdyomuzda olacak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Tarkan Zengin'le asgari ücret görüşmelerini değerlendireceğiz.
Yanmışım, kanmışım, halime aldanmışım. Neyine güveneyim şimdi dünya, neyine inanayım dünya. Neyine güveneyim şimdi dünya. Sanmışım, zanmışım, ömrüme
hadis ışığında.
Saatimiz 15.12 sevgili dinleyicilerimiz ve şu anda telefon attığımızda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Profesör Doktor Sayın Halis Aydemir var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Hakan Bey. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar olsun efendim.
Sağ olun. Bugün Hucurat Suresi 1 ila 3. ayetleri konuşacağız. Ey iman edenler diye başlıyor. Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider şeklinde devam ediyor. Şimdi tabii bu sözleri biraz da açıklamak, anlatmak gerekiyor. Nasıl anlamalı ve algılamalıyız hocam?
Çok teşekkür ederim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina reşada. Girişte okuduğunuz gibi Allah Azze ve Celle Hucurat Suresinin bu ayetlerinde Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler diyerek iman edenlere sesleniyor. Dolayısıyla Allah'a iman etmiş Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğuna sahip çıkan, hayatı Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği istikamette yaşamaya adanmış bir kitleye sesleniyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerde de Ya eyyühennâsu olabilir mesela, ey insanlar diye. Cenab-ı Hak çok daha genel ifadelerle bütün insanları hedef alan çağrılarda da bulunur. Ama bu ayetin ifadesi daha özelde iman edenleri ilgilendiriyor. Ey iman edenler diye başlıyor. Ya eyyühellezine amenu. Devamın nasıl geliyor? La tukazzimu beyne yedeillahi ve rasulihi. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Veya önünde bir adım ileriye geçmeyin. İvedi davranıp Cenab-ı Hakk'ı ve Resulünü, Allah Azze ve Celle'nin indirdiği emirleri, yasakları, buyrukları, kulu alakadar eden hayatında olur dedikleri, olmaz dedikleri pek çok hususlar var. Dolayısıyla kulun Cenab-ı Hakk'ın hüküm buyurduğu, elçisine indirtip, ona hayatında yaşatıp örneklettiği hayat tarzını, çerçevesini dikkate almayan, bundan öne adım atan ve buradaki çerçeveyi umursamayan, çerçeveyi taşan veya ölçüyü aşan her türlü yaklaşım anlamında Cenab-ı Hak iman edenleri böyle bir uyarıyla ey iman edenler Allah'ın ve elçisinin önüne geçmeyin, adım atmayın. La tukaddimu beyne yedeillahi ve rasulih. Buradan anlıyoruz ki iman sadece Cenab-ı Hakk'a, onun varlığına, kudretine dair bir bilincin ikrarı, dile vurulması değil. Yanı sıra bunun hayatta belli karşılıkları var. Kişinin karar süreçlerinde bir işi yapıp yapmamakta, bir işle karşı karşıya olduğunda oradaki pek çok seçenekten söz gelimi hangisini tercih edeceği, yani bu ifadeyi biraz şöyle anlatabiliriz. Diyelim ki bir baba evladına yahut evlatlarına herhangi bir konuda karar alacakları zaman o karar almadan bana bir danışın der gibidir. Yani benim bir fikrime itibar edin, bir sorun. Hani ben ne diyorum, nasıl yapmanızı istiyorum.
Evet.
Biliyorum yaptığınız bu teşbih yani Cenab-ı Hak ile uyumlu değil, zat-ı ilahi bambaşka. Çünkü kulları üzerinde her türlü hakka sahip olan Allah Azze ve Celle'den söz ediyoruz. Dolayısıyla ama oradaki espriden yola çıkarak kulun Cenab-ı Hak ne der? Allah Azze ve Celle benim bu yaptığım davranışı bu şekliyle yapmamı mı ister yoksa şu şekliyle yapmamı mı ister? Şeklindeki bir refleksi olmalı. Yoksa Allah Azze ve Celle ne der? İndirdiği ve dini hayatı yaşatıp örneklettiği elçisinin bu konudaki öğretisi nedir? Uyuşur mu, örtüşür mü? Buna dair hiçbir kaygı taşımamış ve kararını kendi başına, kendi başına buyurup bir şekilde almış bir kimse, Cenab-ı Hakk'a iman ahdinde bulunmak ile, mümin olmak ile çok tutarlı bir davranış sergilemiş olmaz. Dolayısıyla iman sadece bir deklarasyon değil, Yanı sıra Allah Azze ve Celle'ye imandan sonra ameli salihler gelir. Doğru, düzgün davranışlar Cenab-ı Hakk'ın beğendiği, elçisine örnek yetip güzel bir ahlak olarak hayat sahnesinde yaşattığı çerçeveye dikkat etmeyi, o yüzden girişte Cenab-ı Hak iman edenlere sesleniyor. Ayetin ifadesinden müfessirlerimiz bir de şöyle anlayabiliyorlar. Eğer Cenab-ı Hakk'ın bir konuda hükmü ve buyruğu varsa, o hükmü ve buyruğu umursamaksızın hani aşmak, taşmak, daha ileri veya daha geri kalmak ve bu hususta Cenab-ı Hakk'ın buyruklarıyla ve onun elçisine indirtip örnek olarak yaşattıklarıyla boy ölçüşür. Ben de benzerini söyleyebilirim. Ben de bunun bir benzerini, hatta daha iyisini ortaya koyabilirim gibi iddialı bir tavra bürünmek. Bu da yine aynı kapsamda düşünebileceğimiz bir şey. Cenab-ı Hak tüm bunları müminlere yasakladı. لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'ın ve Resulünün bir adım önüne geçmeyin. Peki ne yapın? وَتَّقُوا اللّٰهِ Cenab-ı Hak takvaya insanları davet etti. Takva ne demek? Cenab-ı Hakk'ı gözetmek demek. Allah'ın indirdiği dinde elçisiyle birlikte, ki Allah'ı ve Resulünü birlikte zikrediyor. Ve dinde zaten Cenab-ı Hakk'ın indirdiği ve elçisinin de bunu somutta, yani hayat planında somut olarak yaşadığı yerde sonuçlandı ve kamil oldu. Dolayısıyla daha kestirmeden söylersek, kulun dini çerçeveye dikkat etmesi ve buradaki emirleri, yasakları gözetmesi, olur yahut olmaz dediği, çünkü helaller var, haram olan şeyler var. Evet. Bunlara riayet etmek. Buna da biz takva diyoruz. İşte girişte konuştuğumuz refleks böyle bir şey. Kulun Cenab-ı Hakk'a dair bu anlamda bir refleksi olması. Söz gelimi hayatın içerisinde herhangi bir sahnede ben şunu yapamam diye bir arkadaşın teklif ettiği herhangi bir haram olan, Cenab-ı Hakk'ın hoşlanmadığı bir şeyi ben bunu yapamam diyebilmesi. Yapamam dediğindeki bu yaklaşımını şayet soracak olsa da niçin dediklerinde, çünkü Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı bir şey. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin elçisine dünya hayatında yaşattığı bu dini çerçeveye uymuyor, onun dışında kalıyor. Onlara asi olmaktan endişe ettiğim için ben bunu yapmıyorum demesi. Bakınız, burada kişinin karar mekanizmasına dinin etki etmesinden söz ediyoruz. İşte bu takvanın kendisi. O yüzden Cenab-ı Hak vettakullah dedi. Yani Allah Azze ve Celle'yi gözetin. Cenab-ı Hak'tan korkun. Allah Azze ve Celle'nin size öfkelenmesinden, kızmasından endişe edin. Bu sizi yanlış yapmaktan geri durdursun. İşte biz buna takva diyoruz. Dolayısıyla aynı ayetin içerisinde kalmak kaydıyla girişteki لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِ ifadesiyle, yani öne geçmeyin ifadesiyle takva emrini birlikte düşünürsek, o zaman demek ki kişinin hayatı içerisinde aldığı kararları, tercihleri, davranışları Cenab-ı Hakk'ın ve elçisinin yasakladığı çerçeveyi geçmemesi, içeride kalmasına dönük bir emir olarak anlaşılır. Bu bütün amel-i salihleri içine alan ve özellikle sünnet-i seniye dediğimiz, yani Resulullah'ın hayatında yaşarken bunu somut olarak sonuçlandırdığı çerçeveye ve oradaki ölçüye bağlı kalmak kaydıyla yaşanması gereken bir yaşam tarzı. Vettakullah, Allah'tan sakının. Ayet nasıl bitiyor? İnnallaha semiyon alim. Allah işitendir. Yani Allah Azze ve Celle her türlü duyar ve bilir. Şu anda ayetin böyle bitmesini müfessirlerimiz, yani siz yukarıdaki bahsedilen konuda nasıl davrandığınızı, dikkatli yahut dikkatsiz, Cenab-ı Hakk'ı ciddiye alan yahut umursamayan, düşünce denklemlerinde yüce yaradanı merkeze alıp öncelikle o ne der kaygısıyla hareket eden, davranan yahut bunu umursamaksızın bildiği gibi heva ve hevesi ve arzuları istikametinde yaşayan, bunlardan hangisini seçerseniz, hangisini yaparsanız yapın, ama şunu bilin ki Allah Azze ve Celle sizin nasıl bir yol tuttuğunuzu kesinlikle bilir. Söylediğim sözleri duyar, aldığınız kararları bilir, ortaya koyduğunuz davranışlardan kesinlikle haberdar olur. Dikkat ederseniz ayetin sonu muhasebeye dönük olarak, yani dünya sürecinin sonrasında başa gelecek olan muhasebeye dönük olarak alttan alta tehdit içerir. Yani ben kesinlikle ne yaptığınızı iyi biliyorum. Neler konuştuğunuzu iyi biliyorum. Çünkü insanın çıktıları ya sözleridir, yani kişi ne ortaya koyar derseniz, ya söz ortaya koyar bir kişi ya da eylem ortaya koyar bir kişi. Cenab-ı Hak hem sözü duyacağını hem yaptıkları eylemleri kesinlikle bileceğini ayet-i kerimede haber veriyor. İlk ayet-i kerime, birinci ayet-i kerime böyle. İkinci ayet-i kerime bu bağlamın bir devamı gibidir. Yüce Yaradan ya eyyühellezine amenu diye seslendi. Yine iman edenlere dönük bir sesleniş. Aynı şeyi düşünebiliriz. Buradaki buyruk da iman etmiş olanları içine alan bir buyruk. Dolayısıyla özelde iman iddiasında olanları ilgilendiriyor. Cenab-ı Hak dedi ki la terfa'u asvatakum. Sesinizi yükseltmeyin. Fevka savtin nebiyyi. Peygamberin sesinin üzerine sesinizi yükseltmeyin. Bu yukarıda çerçevesini genel olarak gördüğümüz kapsamın özelde bir örneği gibidir. Yani biz bu konudaki hassasiyetimiz ne denli olmalı dediğimizde Cenab-ı Hak sesinizi peygamberin sesinin üstüne çıkarmayacak kadar, yani bu bir emre asi olmak, emrettiği bir şeyi yapmak, yapma dediği bir şeyi dikkat edip uzak durmak gibi son derece sonuca dair bir yaklaşımdan daha rafine bir şeyden söz ediyoruz. Konuşurken onun konuştuğu volümün, onun konuştuğu ses düzeyinin üstüne çıkmamayı gözetmek. Buradaki estetik boyut, buradaki hassasiyet. Demek ki Allah Azze ve Celle hem zatına karşı hem elçisine karşı olan bu saygılı yaşama anlayışını ve dikkati bu düzeyde ve bu ölçekte bekliyor. Dedi ki sesinizi onun sesinin üstüne çıkarmayın. Bu onun dediğine karşı çıkmaktan çok daha ince bir nokta. Aynı şeyi söylediğiniz halde aynı fikirde olduğunuz ve aynı şeyleri uygun bir dili ifade ettiğiniz halde volümünüz, sesiniz yüksek çıkabilir ama Cenab-ı Hak bunu bile neredeyse tolere etmeyeceğini söylüyor. Bazı müfessirlerimiz bunu, yani sesinizi onun sesinin üzerine yükseltmeyini yine yukarıdaki ayet-i kerimenin anlam aralığında anlıyorlar. Yani ona karşı çıkmayın, onun söylediklerine tezat oluşturacak aykırı söylemlerde bulunmayın. Bu o anlama gelir diye. Ama literal bakarsanız burada sesinizi hani ona karşı yükseltmeyin ifadesi var. Onun nübüvvet makamına, risalet makamına duyulan bir saygıyı daha çok düşündürüyor. Devamı şöyle: وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِ. Ona karşı seslenişiniz, ondan bahsedişiniz, onu çağırmanız, yani sakın biri birinize olan çağrınız gibi olmasın. İnsanlar birbirlerini Ahmet diye çağırabilir, Ali diye çağırabilir, Veli diye çağırabilir. Ama Resulullah'a dönük bir dilin daha özel, daha özenli olmasını Cenab-ı Hak emrediyor. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ. Bu yüzden sadece yaşadığı o dönemde değil, bugün bile Allah'ın Resulü'nden bahsederken insanlar, özellikle bizim milletimiz, saygı dolu ifadeler kullanmayı, Allah'ın elçisini anınca ona salat ve selam ile duada bulunmayı ve buna dikkat ederler. Bunun esasında bir altyapısından söz edebiliriz. Yani bu ayet-i kerime buna yönelik bir saygı çerçevesine dikkat çekiyor. Herhangi içinizden biri gibi, yani normal standardı bile uygulamamızı nehyetmiş, herhangi biriniz gibi çağrıda bulunmayın. Ne olur öyle yaparsak, herhangi birimiz gibi davranırsak, bu kez ayetin sonunda gelen tehdit daha ağır bir tehdit oldu. Dedi ki en tehbata a'malukum. Amelleriniz boşa gider ve entum la teş'urun. Siz de hiç farkında olmazsınız. Yani bütün bir kayıp durumu oluşur. O güne değin biriktirdiğiniz ne kadar iyilik varsa, ne kadar güzellik varsa hepsi heba olur ve siz bunun farkında olmazsanız bu denli ağır ve ciddi bir sonuç doğurur. Dolayısıyla Allah'ın elçisine karşı saygıyı hayatınızda merkeze alın. Tabii o günlerde birebir iç içe yaşadıkları toplumdan bu günlerde Resulullah'ın sadece hatırası var aramızda. O manevi şahsiyeti var, portresi var. Dolayısıyla ondan söz ederken yahut onun öğretisinden söz ederken, söz, fiil ve takdirlerden bahsederken benzer bir saygıyı gözetmek olarak bu ayet-i kerimelerin buyruğu aranızdaki karşılığını sürdürmeye devam ediyor evet. Efendim.
Hocam çok güzel açıkladınız. Çok teşekkür ediyoruz hakikaten.
Ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun paylaştıklarınız için, açıklamalarınız için. Haftaya Cuma tekrar buluşmak üzere diyelim size. Çok sağolunuz.
Eyvallah. Hayırlı yayınlar diliyorum efendim.
Sağ olun. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Profesör Doktor Sayın Halis Aydemir'le Hucurat Suresi 1 ila 3. ayetlerin anlamı ve açıklamasını değerlendirdik. Saatimiz 15.32, Güne Bakan devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz ve bu kez de telefon hattımızda Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Nuri Şimşekler var. Hocam hoş geldiniz.
Eyvallah efendim. Siz de hoş geldiniz, hoşa geldiniz.
Sağ olun, sağ olun. Sayın hocam, Hazreti Mevlana'nın şiirlerindeki ümit kavramıyla başlamak istiyoruz müsaade ederseniz. Bu ümit kavramı nedir? Nasıl anlamak gerekir?
Eyvallah efendim. Evet, arz ettiğim gibi konuşmamın başında siz de hoş geldiniz. Bizi dinleyenler de hoş geldiler, hoşa geldiler. Hazreti Mevlana'nın ülkemizin önemli barış ve hoşgörü sesi olan Hazreti Mevlana'mızın türbesinin bahçesinden size seslenmeye çalışıyorum. Herkese, bizi dinleyenlere aşkını arz ederek selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz öncelikle.
Sağ olun.
Evet, bildiğiniz üzere Hazreti Mevlana Mesnevisi başta olmak üzere tüm eserlerinde mutlaka Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri örnek alır ve onlardan iktibaslar, alıntılar yaparak ve bu çerçeve üzerine kurguladığı hikayeleri bizlere anlatır. Bütün dini, sosyal ve beşeri konular olmak üzere tabii ki bu ümit, umut konusunda da Hazreti Mevlana ilk Kur'an-ı Kerim'den alır. Ve malumunuz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime vardır. La teknetu min rahmetillah. Yani Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Bu çok önemli bir şey. Bizim ilk dersturumuz, düsturumuz bu olmalı. Yani Yüce Allah, Hazreti Mevlana öyle diyor Mesnevisinde. Yüce Allah bütün insanların ve hatta bütün hayvanatın rızkını kendi takdiri altında saklar. Onun için hiçbir şekilde umudunuzu kesmeyin. Belki bazı şeyler olur, ümitsize kapılırsınız. Belki size bir kapı kapanır ama o kapının kapanmasını eğer hayra yorarsanız der Hazreti Mevlana ve sabrederseniz ve Yüce Allah'a tam bir teslimiyet gösterirseniz Allah sizin bilmediğiniz, size daha hayırlı olacak onlarca, yüzlerce belki kapı açar size. Ama bunun sırrı nerede? Bir kere bu kapanan kapıdan dolayı Allah'a tevekkül etmekte. Allah'a belki de hatta hayırlı değilmiş belki diyerek şükretmekte ve Allah'tan sürekli hayırlısını dilemekte. Hazreti Pir'in geneldeki kapış açısı, bakış açısı bu. Yine malumuz Hazreti Mevlana dediğimizde ilk aklımıza gelen eser Mesnevi'dir. Yine bazı dinleyicilerimizin mutlaka bilgisi dahilindedir. Hazreti Mevlana 26 bin beyit yaklaşık, yani 52 bin mısra eden Mesnevisinin ilk 18 beytini sadece kendisi yazmış ama devamını müridi Çelebi Hüsamettin'in diktesiyle oluşturmuş. Bizim için 19. beyit çok önemli Mevlana'yı anlama konusunda. Önce Farsça aslını söylemeye çalışayım. Direkt Mevlana Mesnevi'yi yazmaya başladığında şu beyti söylüyor 18 beytin haricinde. Bent buksel bağış azat ey peser. Çent bağışı bendisimu benduzer. Yani ey oğuz kopart zincirleri kopart, özgür ol. Daha ne zamana kadar altının ve gümüşün esiri olacaksın? Yani biz buradan şunu anlıyoruz. İnsanın altın, gümüş tabii ki burada metaforik olarak tabii, algılamak tabii. Gerekir. Tabii. Buradaki Hazreti Mevlana diyor ki bu dünya nimetleriyle ilgili ne zamana kadar kendini sıkıntıya düşüreceksin? Sürekli seni yaradanı unutup Allah'ı bir kenara bırakıp ya da Allah'ı hatırlamayı, anmayı, kalbinde onu sürekli tutmayı bir kenara bırakıp dünya işlerine dalacaksın. İşte bu bizim özgürlüğümüze engel oluyor. Onun için mutlaka Mevlana da özellikle üzerinde durur. İnsanların rızkını çalışarak elde etmesi, hatta sadece kendi rızkı için değil, başkalarına da faydalı olmak için çalışması gerektiğini Mevlana mutlaka söyler. Onun için önemli olarak bu ümit konusunu bir hikayeyle isterseniz tamamlamak isterim Mesnevi'den. Biliyorsunuz Mesnevi'deki üslup, yani Hazreti Mevlana'nın bu didaktik üslubu konuları ayet-i kerime çerçevesinde inceler, şiirsel beyitlerle aktarır ve daha sonra hikayelerle bunu pekiştirir. Herkesin anlayabileceği bir şekilde. Bu konuyla alakalı da anlatabileceğimiz en önemli hikayelerden bir tanesi şu. Mesnevi'den nakille söylüyorum. Bir hayvancağız, ki orada öküz inek diye geçer Mesnevi'de. Bir hayvancağız bir adada tek başına, küçük bir ada ama kendisinden başka hiçbir canlı yok. Adada o kadar güzel ve verimli bir ada ki her tarafı yeşilliklerle dolu. Ama bu bizim öküzümüz maalesef çok obur birisi, çok açgözlü birisi ve tevekkülü etmeyi bilmeyen birisi. Metaforik anlatımla tabii ki bunlar belirtiliyor Mesnevi'de. Sabah uyanır uyanmaz kalkıyor, adanın bir başından yemeye bir başlıyor. Tamamını, adanın yeşilliğini bitiriyor, tamamını yiyor. Ve akşam olunca tok bir vaziyette yatağa yatmadan diyor ki adanın tamamını yedim, bitirdim. Yarın ben ne yiyeceğim, aç kalacağım, açlığından öleceğim diye kendi kendine kuruntu yapıyor. Ve sabaha kadar rahat uyku çekemiyor. Uyumuyor daha doğrusu, istirahat edemiyor. Sabah olunca kalkıyor bakıyor ki adanın her tarafı tekrar yeniden yeşillenmiş. Tekrar yine başlıyor, yine akşamı da aynı şekilde tereddüt içerisinde kalıyor. Uyanıyor bakıyor ki ada yine yeşillenmiş. Yani buradan Hazreti Mevlana bize şunu anlatmaya çalışıyor. Yani sen her ne kadar, tabii ki obur olmamak gerekiyor, açgözlü olmamak gerekiyor. Her ne kadar sen ümidini yiyip bitirdin ya da imkanlarını kullandın, başka ümidin kalmamışsa da lütfen mutlaka Allah'a teslim ol. Ve Allah mutlaka senin için gereğini yaratacaktır. Eğer teslim olursan ve tevekkül edersen yine ada yeşillenecektir, seni rızıksız bırakmayacaktır. Evet. Bugünkü bizim modern çağ insanların maalesef hepimizin en büyük endişesi, telaşesi yarın ne olacak? Ya da gelecek sene ne olacağız?
Halbuki ya da umut var olmak lazım değil mi hocam? Yani
mutlaka. İşte arz ettiğim gibi cümlemin ilk başında Kur'an-ı Kerim Yüce Allah bize bunu böyle buyuruyor. La teknetu diyor. Korkmayın. Ümidinizi kesmeyin. Neden? Min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden. Yani tek şart ümitli olmanın tek şartı bizim gereken şeyleri yerine getirdikten sonra tevekkül etmemiz olarak kısaca özetleyebiliriz.
Evet. Biraz da insani değerlerden bahsedelim isterseniz. Çünkü yine Mevlana şiirlerinde insani değerlere de çok fazla vurgu yapıyor. Az bir zamanımız kaldı ama bu az zamanda en azından biraz bu insani değerler açısından nasıl davranması gerekir insanoğlunun? Yine o hikayeler yardımıyla belki birkaç cümle söylersiniz, paylaşırsınız bizimle.
Tabii yine bir genellemeyle arz etmeye çalışayım. Tabii ki Hazreti Mevlana Mesnevisi olsun, Divan-ı Kebir'indeki gazelleri, rubaileri olsun ve ya da diğer eserlerindeki anlatıları olsun, her ne kadar başka şeylerden bahsediyor gibi olsa da ya da özellikle metaforik olarak anlattığı Mesnevisindeki kargadan, tilkiden, horozdan, kazdan, tavşandan, aslandan bahsediyor olsa da mutlaka ve mutlaka konularının merkezine, ki asıl bu Mesnevi de yazma meselesi merkezinde o vardır, konusunun merkezine eşrefi mahlukat olan, yani yaratılmışların en şereflisi olan insanı alır. Ve bize insanlığımızı aslında Mesnevi'de hatırlatır, hikayeler yoluyla. Bize geldiğimiz vahdet alemini, yani asli alemimizi, yani bu dünyada bir müddet sonra yaşadıktan sonra geri döneceğimiz alemi bize anlatır. Ve der ki kısaca, tabii ki insani değerleri çok kapsamlı işlemek mümkün. Malumuz Yüce Allah, ki tasavvufta da bu vardır, Mesnevi'de de bu vardır. Yüce Allah dünyada üç şeyi yarattı. Bir cemadatı yarattı, nebatatı yarattı ve hayvanatı yarattı. Yani cemadat dediğimiz cansız gibi gördüğümüz dağ taşlar. Nebatat yarattı, yani bitkiler. Hayvanat yarattı, yani hayvanlar. Peki insanat nerede? Ki Hazreti Mevlana'nın sorusu bu. İşte insanat da aslında bu hayvanatın bir kolu. Yani o hayvanatın içerisinden kendi ruhundan üfürdüm ayet kerimesine binaen, yani insan olarak ayrılan ve ilk insan olarak malumuz yaratılan Hazreti Adem'den günümüze kadar gelen insan kısmı. İşte Hazreti Mevlana bizim o hayvanat kısmındaki hayvanlardan ayrılabilmemiz için işte bu kendi ruhundan üfürülen, yani gönlümüzde var olan, canımızda var olan Yüce Allah'ın birliğini, Yüce Allah'ın çekişini anma ile, zikir ile yapmamız gerektiğini, ancak bu vakitte biz hayvanlardan ayrılabileceğimizi söylüyor. İnsanın da işte bu hayvanat grubundan ayrılmasının 5 ana unsurunu söyler. Aslında 6'dır. Takva, doğruluk, tevazu. Yani evet, bizim hayvanat kısmından ayrılabilmemiz için eşrefi mahlukat olmamızın ispatı gereği sadece akıl değil. Akıl hayvanda da malumunuz var. Sezgi, irade ve bu saydığım takva, yani güzel işler yapmak, ilim, yumuşak olmak, hoşgörü sahibi olmak, barış içinde yaşamak, kardeşlikte bulunmak. Hikmet, yani güzel tefekkür edebilme, Allah'ın, Yüce Allah'ın manasını anlayabilme, maddedeki manayı keşfedebilme. İşte iffetli olabilme, yani hayalı, vakarlı şahsiyetini korumak. Doğruluk, dürüstlük, yani riyakarlık yapmamak, yani Hazreti Pir'in deyimiyle yaygın şekilde bilindiği üzere ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Bunu yapabilmek ve tevazulu olabilmek, alçak gönüllü olabilmek. İşte evet, bizim hocam, insani asıl değerlerimiz bunlar. Bizi evet, hayvanattan ayıran değerler bunlar.
Evet, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız ve paylaştıklarınız için sevgili dinleyicilerimiz adına. Çok sağ olun.
Eyvallah diyorum efendim. Aşkını niyaz ediyoruz. Hazreti Pir'in 749. vuslatı hepimize güzel, anlamlı mesajlar sunması dileğiyle saygılar sunuyorum.
Sağ olun. Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Nuri Şimşekler'le Hazreti Mevlana'nın şiirlerinde ümit kavramı ve insani değerleri konuştuk.
Güne Bakan devam ediyor.
Efendim saatimiz 15.45 ve stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sayın Tarkan Zengin, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız hocam?
Sağ olun Hakan Bey, sizler nasılsınız?
Vallahi iyiyiz, bu asgari ücret ne olacak diye soracağız şimdi size. Herkesin merak ettiği konu, asgari ücret görüşmeleri çok sıkı takip ediliyor biliyorsunuz.
Evet, doğru.
Hem sendikaların yaklaşımları hem hükümetin yaklaşımı, arabuluculuk noktalarındaki yaklaşımlar, işte muhalefet, iktidar, herkes bir taraftan düşüncelerini bir masada dile getiriyor. Bu görüşmelerde gerçekleşiyor. Fakat herkes görüşmelere hazırlıklı geliyor anladığımız kadarıyla. Şimdi bu 2022'nin sonu diyeceğiz artık. 2023'e evet, ilgilendiriyor. Bu askeri ücret görüşmelerinden ne çıkacak diye bir size önce evet, bunu sorayım. Bir öngörünüzü alalım.
Şimdi 1 Aralık'ta taraflar bir araya gelmiş ve bir takvim belirlemişlerdi. İlk görüşme 7 Aralık'ta, ikinci görüşme 14 Aralık'ta yapıldı. Üçüncü görüşmede önümüzdeki salı günü 20 Aralık'ta yapılacak evet, ve bu muhtemeldir ki son görüşme olacak. Dolayısıyla orada o gün bir asgari ücret belirlenme ihtimali çok yüksek. Yani tarafların üzerinde uzlaştığı ya da uzlaşmadığı bir rakam belli olacak. Çünkü asgari ücret bir toplu pazarlık sistemiyle belirlenmediği için oya göre belirleniyor. 15 kişiden oluşuyor asgari ücret tespit komisyonu. 5 işçi, 5 işveren, 5 de hükümet temsilcisi. Kararlar çoğunlukla da alınabiliyor. Ama ben uzlaşmanın, mutabakatın ve oy birliğinin olma ihtimalini daha kuvvetli görüyorum. Geçen yılda uzlaşma sağlanmıştı. Bu yıl tarafların hem yaklaşımlarına hem açıklamalarına baktığımızda da bir yine oy birliğine çıkması kuvvetle muhtemel. Bu şunun için de önemli: ülkemizdeki çalışma barışı, sosyal barış, dayanışma duygularının gelişmesi için de önemli. Ben salı günü bir rakam üzerinde tarafların ortaklaşacağını ve biliyorsunuz bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza da muhtemelen sunulacaktır. geçmiş dönemlerde olduğu gibi orada Cumhurbaşkanımız da son bir müdahalede dokunuş, bulunuyor. Evet, dokunuşta bulunuyor. Dolayısıyla evet. o gün yani fotoğraf daha da netleşebilir. Açıklama belki o gün ya da birkaç gün sonra yapılabilir ama o gün belli olacak. Tabii milyonlarca insanın, çalışanın özellikle gözü kulağı orada. Bizde 17 milyon sigortalı çalışan işçi var. Yani asgari ücretin ilgilendiren. Bunların %37'si asgari ücretli. Diğerleri de asgari ücret üzerinde alıyor. Ama asgari ücret öyle bir ücret ki genel ücretler seviyesinde etkiliyor. Yani onun üzerinde ücret alanlar da orada yapılacak zamma göre beklenti içerisinde oluyorlar. Bu nedenle herkesin gözü kulağı o gün açıklanacak olan şimdi rakamda.
Asgari ücretliler de geçtiğimiz günlerde bir haberde okudum. Aman erken açıklanmasın diye feryat ediyorlar. Niye? Çünkü erken açıklandığı zaman öyle bir zam furyası görüyoruz ki biz esnafta ya da var olduğumuz dünyada diyorlar. Birdenbire eriyor. Dolayısıyla hani bu noktada da ne kadar geç açıklanırsa bizim için o kadar iyi diyorlar. Hani çok etkilenmeyelim diye bunu neye bağlıyorsunuz?
Ya şöyle Hakan Bey, yani normalde olması gereken asgari ücret zaten her yılın Aralık ayında başlardı ilk haftasında görüşmeler. Mecburen Aralık ayının son haftasında açıklamak durumundasınız. Çünkü 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacağı için bunun resmi gazetede yayınlanma süreci var. Geçen yıl erken açıklanmıştı. Bu fiyat artışlarının, hayat pahalılığının ilk dönemleriydi. Dolayısıyla süreci fazla uzatmadan bir an önce açıklayalım durumu söz konusuydu. Bu yıl da hani taraflar genelde bir mutabakat görüntüsü varken, çünkü EYT var, sözleşmeli personel var, birçok çalışma hayatının temel sorunları var. Bu arada onu yani bir an önce bitirelim. En azından çalışanlar o beklentileri ya da meraklarını gidermiş olalım. Ama şu çok kötü bir şey. Yani asgari ücrete zam gelecek diye hiçbir başka gerekçesi olmadan mal ürün fiyatlarını artırmak gerçekten çok doğru olmayan bir şey.
Ya yani bu ahlaki genel bir sıkıntı. Sorun. Şimdi evet. Bakıyorsunuz yani ekonomi iyiye gidiyor. Bir taraftan işte dolar, euro neyse işte döviz kurları bakımından bir sıkıntı yok. Ama bir anda her şey tekrar artıyor.
Enerji yani fiyatları
düşüyor tabii yani baktığımızda yani hakikaten çok olumlu gelişmeler var. Bütün bunlara baktığımızda stabil kalması gereken fiyatlar bir asgari ücret açıklanıyor pat onun oranında zam görüyor her şey. Yani bu temel sıkıntı bu zaten. Sayın Cumhurbaşkanı da aslında bu konuda bazı uyarılarda bulundu. Siz ne dersiniz?
Yani şöyle yani bu bir ahlaki soruna işaret ediyor. Yani bir başka gerekçesi yokken asgari ücrete şu kadar zam yapılacak diye ürün fiyatlarını, mal fiyatlarını, hizmet fiyatlarını artırmak doğru bir şey değil. Cumhurbaşkanımız da bahsettiğiniz gibi buna vurgu yapıyor. İkincisi de ürün ve hizmet, mal fiyatlarında emek maliyeti nereye tekabül ediyor? Bu da önemli. Yani bir ürünün işte emek yoğun bir sektörle emek yoğun olmayan sektör arasında elbette fark var. Ama o ürünün maliyetinde eğer emek %15 ise sen asgari ücrete varsayalım ki %50 zam geldi diye ürün fiyatlarını, hizmet fiyatlarını, mal fiyatlarını %50 artırıyorsan bu da yine başka bir ahlaki soruna işaret ediyor. O yüzden yani buradan hani çağrı yapalım. Yani bu verilen zamlar çalışanları enflasyonun baskısından kurtarmak, onların satın alma gücünü artırmak için yapılan zamlar. Elbette ki yani işverenler, yani üretim yapanlar da maliyetleri bakımından zam yapacaklar. Zaten son dönemde bu sürekli yapılıyor.
Ama işte girdi maliyeti, sıkıntı yoksa neden?
Evet, bir gerekçesi yoksa, gerekçesi yoksa işte bunu söylüyoruz. Dolayısıyla bu zamlar mal ve ürün fiyatlarına yeni zamlar yapılması için verilmiyor. Çalışanların satın alma gücünü korumak için veriliyor. Ve hükümet gerçekten çalışanların işte vergi almayarak asgari ücretliden onların daha fazla gelir elde etmesini sağlayıp bütçe imkanlarını zorlarken bu tür fırsatçılıklar yapmak doğru değil. İşverenler de taşın altına elini koysunlar. onlar da bu süreçte çalışanların, yani alın terleriyle onların mal kazanmalarına, servet kazanmalarına sağlayan emekçilerin böyle zor dönemde onlar da yanlarında olduğunu göstersinler. Dolayısıyla bu yani oraya zam yapıp buraya yeniden zam yapıp çalışanların, emek kesimlerinin satın alma gücünde bir değişiklik oluşturulmaması o da bambaşka sosyal sorunlara işaret edebilir. Evet. Dolayısıyla bu zamların onların hayatlarını kolaylaştırmak için verildiğini ifade edelim. Zam yapmak niyetinde olan fırsatçılar da bu kararlarından vazgeçsinler.
Evet, zaten devlet gereken yaptırımı da yapacaktır, eminim ben buna. Şimdi bir de 2022'de emekli olanlarla 2023'te emekli olacaklar noktasına değinelim. Avantaj, dezavantajlar olacak mı? Bu konuda biraz bilgi verir misiniz?
Evet, Hakan Bey, şeyde bizde işçilerin emekliliklerinde aylık bağlama oranları var. Bu aylık bağlama oranları her yıl işte güncelleme katsayılarına göre değişiyor. Onlar işte çarpılarak işçilerin, özellikle bunu belirtelim. Çünkü memur maaşlarında biliyorsunuz 1 Ekim 2008 öncesi ilk defa başlayanlar 5434 sayılı emekli sandığı kanununa tabiler. Dolayısıyla onlar emekli oldukları meslek ve yani statü ve göstergeye göre emekli oluyorlar. Onlar da bu
çok
yıl
şey
ya da o bir yıl olma arasında bir farklılık söz konusu değil. Ancak işçilerde bu farklılık aylık bağlama oranları üzerinden olduğu için bir farklılığa neden olabiliyor. Bu yıl bizim yaptığımız hesaplamalarda yani net bir hesap yapabilmek için Aralık tüfesini de görmemiz lazım. Ama biz 11 aylık tüfe üzerinden yaptığımız hesaplamalarda yine varsayım olarak Aralık ayının tüfesinin de örneğin %3, %4, %5 çıktığı senaryoları da hesaplayarak getirdik. Dolayısıyla her durumda 2022 emeklisi olmak işçilerde daha avantajlı. Bu Aralık ayında çıkacak enflasyona göre değişebilir ama örneğin %4 çıktığını varsayalım Aralık ayının tüfesinin, maaşlarda %7-8'lik bir avantaja işaret ediyor. Orada da bir ayrıntı var. Bizde özel sektörde çalışanlar için emeklilik dilekçesini vermek 31 Aralık'a kadar verilirse 2022 emeklisi olunuyor. 1 Ocak'tan sonra verilirse 2023 emeklisi olunuyor. Dolayısıyla kişiler 31 Aralık'a kadar dilekçe verdikleri takdirde bu bizim %4 varsayımı üzerinden 5, 6, 7 gibi şey yaptık. Onlar üzerinden de eğer diyelim ki 8 ve üstü çıkarsa Aralık ayı, ki çıkma ihtimali çok zayıf, o zaman eşit oluyor.
Ama onun bizim varsayımız 2022 avantajlı.
Avantajlı. Evet. Kamuda çalışan işçiler de var biliyorsunuz.
Evet.
Onların takvim yılı da 15 Ocak öncesi dilekçe vermek, 15 Ocak sonrası vermeye göre değişiyor. Onu özellikle belirtelim. Kamu işçileri 15 Ocak öncesi dilekçe verirlerse 2022 emeklisi oluyorlar. 15 Ocak sonrası verirlerse 2023 emeklisi oluyorlar. Dolayısıyla kamu işçileri yani 14 Ocak'a kadar dilekçe verdikleri takdirde biraz önce bahsettiğimiz avantajdan onlar da yararlanırlar. Bu şöyle Hakan Bey, karıştırılıyor. Yani 2023 yılına geçtiğimiz için o zaman dilekçe vermek 2023 emeklisi olmayı sağlamaz mı? Özel sektör için evet, ama kamu için işçileri hayır. İçin hayır. Onlar da 14 Ocak'a kadar, yani 15 Ocak ve sonrasında verdikleri takdirde 2023 emeklisi oluyorlar. Dolayısıyla şu anda 2022 emeklisi olmak işte %4 Aralık varsayım üzerinden dediğimizde %7-8 yaklaşık maaşlarında bir avantaj getiriyor.
Bu çok ilginç. Hani bana hiç bilmeden sorsanız ya ileri tarihte emekli olmak daha avantajlıdır, evet, diye düşünülür ama burada önemli bir nokta bu. Bir önceki yıldan hesaplara göre yapıldığında daha avantajlı oluyor.
Öyle Hakan Bey, orada güncelleme katsayıları, yıllık tüfe artışlar oradaki hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan bir şey. Ama o dediğiniz doğru. Sistemde kaldıkça maaş artıyor. Bu Biz bunu şunun için söylüyoruz. Kişi artık ben bu yıl emekli olacağım dedi. Artık kesin kararını verdi. O yüzden 15 günle %7'lik bir kaybı olmasın diye bunu söylüyoruz. Ama doğru dediğiniz, özellikle kamuda çalışan işçiler açısından, yani prime esas kazancı asgari ücretten değil de onun üzerinden yatanlar açısından sistemde kaldıkça maaş artıyor.
Artıyor. O da genel olarak genel, böyle, evet. Ama özel olarak da bakıldığında böyle bir durum söz konusu. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel açıkladınız. Kısa zamanda çok derli toplu oldu. Ağzınıza sağlık diyeyim ben. Ve bir kez daha söyleyelim. Özellikle işçiler için 31 Aralık kamu işçileri için de 14 Ocak kadar çok önemli, karlı olmaları açısından dilekçelerini vermek istiyorlarsa, emekli olmak istiyorlarsa. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Tarkan Zengin bizimle birlikteydi. Sayın hocam tekrar çok teşekkürler. Asgari ücret görüşmeleri ve 2022-2023 emeklilik oranlarını konuştuk. Bugün için sizlere veda etmemiz vaktimiz geldi. Hoşça kalın diyeceğiz. Ve önümüzdeki hafta pazartesi günü tekrar programımıza davet edeceğiz. Yapım ekibimiz Şule Özçakır, Nilgün Yıldırım, Mustafa Çamlıca. Teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve sunucunuz ben Hakan Tuzcu. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Güne bakan.